Ayrım 4. Ölmesi gereken kız. David Lagergrant. Sayfa 49. 5. bölüm. 16 Ağustos. Mikael pazar sabahı saat 6'da uyandı. Sıcaktan diye düşündü. Fırtına öncesi olduğu gibi sıcak, bunaltıcı bir hava vardı. Çarşafı ve yastığı terden ıslanmıştı. Başı ağrıyordu. Dün akşam birdenbire başlamıştı. Hasta mı oluyorum diye düşündü. Dün gece geç saatlere kadar içtiği aklına geldi, bir küfür savurdu. Perdelerin altından sabah ışığı sızıyordu. Mikael yorganı başına çekti, uyumaya çalıştı. Aptalın teki olmalıydı ki Lisbeth cevap yazmış mı diye telefonunu kontrol etti. Tabii yazmamıştı. Yine onu düşünmeye başladı. Endişelerinden kurtulamıyordu. Sonunda kalkıp yatağa oturdu. Komodinin üzerinde başlayıp bitiremediği bir yığın kitap vardı. Bir süre uzanıp okumayı düşündü. Belki kalkıp makalesine devam etmeliydi. Mutfağa girdi, cappuccino yaptı. Kapıdan sabah gazetelerini aldı, haberleri okudu. Birkaç e-postayı cevapladı, biraz ortalığı topladı. Banyoyu temizlemeye daha çok zaman ayırdı. Saat 8.30'da genç meslektaşı Sophie Melker'den bir mesaj aldı. Kısa süre önce kocası ve iki çocuğuyla birlikte Mikael'in oturduğu semte taşınmıştı. Sophie bir röportaj fikrini konuşmak istiyordu. Mikael'in canı hiç istemiyordu. Ama Sophie'yi kıramazdı. Yarım saat sonra St. Paul's Gatan'daki kafe barda kahvaltı etmeyi önerdi. Cevap olarak havaya kalkmış başparmak işareti aldı. Mikael emojilerden hoşlanmıyordu. Dil nelerine yetmiyordu. Ama eski kafalı görünmemek için gülen adam emojisi göndermeye karar verdi. Parmakları pek hantal olduğundan maalesef gülen adam yerine kırmızı kalp gönderdi. Kesinlikle yanlış anlaşılacaktı ama ne yapsın, emojiler her yerdeydi. Hem kalbin artık bir anlamı yoktu herhalde. Kucaklama emojisi merhaba yerine kullanılıyordu. Kalpte 3 aşağı 5 yukarı sevgili. Mikael boş verdi, duş aldı, tıraş oldu. Kot pantolon ve mavi gömleğini giydi. Dışarı çıktı, gökyüzü açıktı, maviydi. Harika bir gün ışığı vardı. Merdivenlerden Hornsgatan'a indi. Maria Torget'e döndü. Etrafın bu kadar temiz olmasına şaşırdı. Dünkü eğlenceden geriye çok az iz kalmıştı. Çakıl yollarda bir tane bile sigara izmariti göremedi. Çöp kutuları boşaltılmıştı. Biraz ileride Rival Otel'in önünde turuncu yelek giymiş genç bir kız çöp toplama çubuğuyla çimlerin arasında çöp topluyordu. Mikael kızın ve meydandaki heykelin yanından geçti. Başka hiçbir heykelin yanından bu kadar sık geçmemişti. Yine de neyi temsil ettiğini bilmiyordu. Merak da etmemişti. Hemen yakınımızda olan her şeyde olduğu gibi. Eğer biri sorarsa büyük ihtimal Aziz Yorgi ile ejderha heykeli derdi. Ama Jörmungand'ı öldüren Thor heykeliydi. Bunca yıl üzerindeki levhayı bile okumamıştı. Mikael bakışlarını heykelden kaçırıp oyun alanına çevirdi. Sıkıntılı ifadeyle çocuğunu sallayan bir baba vardı. Banklara, çimlere oturan insanlar yüzlerini güneşe vermişti. Alelade bir pazar sabahıydı. Yine de bir şeyin eksikliğini hissetti. Aptallığına yordu, kuruntu diye düşündü. Hızını arttırdı. St. Paul's Gatan'a döndü. İşte o zaman hatırladı. Eksik olan şey bir haftadır görmediği biriydi. Heykelin önünde bir karton parçasının üzerinde meditasyon yapan bir rahip gibi hiç hareket etmeden oturan adam. Parmakları kesilmişti. Eski çağlardan kalmışa benzeyen yüzü kurumuştu ve kocaman mavi bir kuş tüyü kabanı vardı. Hatta bu adam bir süre Mikael'in kafasındaki şehir manzarasının küçük bir parçasıydı. O zamanki şehir manzarası tıpkı çok yoğun geçen iş dönemlerinde olduğu gibi daha çok bir arka fon olsa da. Mikael etrafındakileri gerçek manada görmeyecek kadar kendi içine kapanmıştı. Ama bu biçare adam hep oradaydı, bilinçaltında bir gölge gibi. Yokluğuyla daha belirginleşmişti. Mikael'in belleğinde adamla ilgili bir dizi ayrıntı uyandı. Yanağındaki siyah leke, çatlamış dudakları, varlığındaki acıya tezat gururlu duruşu. Onu nasıl unutmuştu? Bir yerde cevabı biliyordu. Daha önceleri böyle bir adam açık bir yara gibi görülürdü sokaklarda. Ama şimdilerde birkaç bozukluk dilenen birine rastlamadan 50 metre gitmek imkansızdı. Kaldırımlarda, dükkanların önünde, geri dönüşüm istasyonlarında, metroların önünde dilenen kadın ve erkekler vardı. Arızalı yeni bir Stockholm çıkmıştı ortaya ve herkesin böyle bir duruma alıştığı başka bir zaman yoktu. Acı gerçek buydu. Dilenciler Stockholmlilerin nakit para taşımayı bıraktığı bir zamanda ortaya çıkmışlardı ve Mikael diğerlerinin de yaptığı gibi başını çevirmeyi öğrenmişti. Uzun zamandır suçluluk bile duymuyordu. Hüzne kapıldı. Belki adamla ya da dilencilerle ilgisi yoktu bunun. Belki daha çok akıp giden zaman ve biz fark bile etmeden değişen hayatla ilgiliydi. Kafenin önünde bir kamyon vardı. Çok dar bir alana park etmişti. Mikael şoförün bunu nasıl başardığına ve oradan tekrar nasıl çıkacağına akıl erdiremedi. Kafede her zamanki gibi çok tanıdığı vardı. Bu duruma tahammül edemiyordu. Sırf hatır kırmamak için sağa sola selamlar dağıtıp bir duble espresso ile mantarlı sandviç sipariş etti. St. Paul's Gate'ına bakan pencere kenarındaki bir masaya oturdu. Düşüncelere daldı. Çok geçmeden omzunda bir el hissetti. Sophie'di. Gri bir elbise giymişti. Dağınık saçları omuzlarına dökülüyordu. Çekimser bir ifadeyle gülümsedi. Sütlü çay ve bir şişe Perrier ısmarladı. Cep telefonundaki kırmızı kalp emojisini gösterdi. ''Flört mü, personel bakımı mı?'' ''Beceriksiz parmaklar'' dedi Mikael. ''Yanlış cevap.'' ''Personel bakımı öyleyse, Erika'nın emriyle.'' ''Bu da yanlış cevap ama daha iyi.'' ''Aile nasıl?'' ''Ailenin annesi yaz tatilinin fazlasıyla uzun olduğunu düşünüyor. Çocuklar durmadan eğlenmek istiyor, küçük aydutlar.'' ''Buraya taşınalı ne kadar oldu?'' ''Yaklaşık 5 ay, sen?'' ''100 yıl.'' Sophie güldü. ''Yani bir yerde öyle'' dedi Mikael. ''İnsan bir yerde çok uzun kaldığında görme yetisini kaybediyor. Uyur gezere dönüşüyor.'' ''Öyle mi?'' ''En azından ben öyleyim. Ama sen yeni olduğun için gözün daha açıktır.'' ''Olabilir.'' ''Maria Torget'te kocaman kabanlı bir dilenci otururdu, hatırlıyor musun?'' ''Yüzünde siyah bir leke vardı, parmaklarının çoğu yoktu.'' Sophie hüzünle gülümsedi. ''Ah ya, tabii hatırlıyorum.'' ''Niçin öyle dedin?'' ''Kolay unutulacak biri değildi.'' ''Ben unuttum.'' Sophie şaşkınlıkla baktı. ''Nasıl yani?'' ''Kesinlikle en az 10 kez gördüm ama yine de kafamı kaydetmedim. Ancak şimdi öldüğünde canlandı.''
''Öldü mü?''
''Dün bir adli tıp doktoru aradı.''
''Seni niye aradı ki?''
''Adamın cebinde telefon numaram varmış. Doktor teşhise yardım edebilir miyim diye merak etmiş.''
''Ama yardım edemedin.''
''Hayır.
Sanırım adamın sana anlatacak bir şeyleri vardı.''
''Sanırım.'' Sophie çayından bir yudum aldı. Bir süre sessizce oturdular.
''Adam bir hafta önce Catherine Landos'u teaciz etti.'' dedi Sophie en sonunda.
''Öyle mi?''
''Catherine'i gördüğünde çıldırdı. Olayı Sveden Borgs'a atanda uzaktan izledim.''
''Kadınla derdi neymiş?''
''Sanırım televizyonda görmüş.''
Catherine Lindos arada bir televizyona çıkardı. Muhafazakar bir baş yazardı. Genellikle yasa, düzen, okullardaki eğitim ve disiplin sorunlarının tartışıldığı programlara katılırdı. Gösterişli bir kadındı. Giysileri üzerine biçilmiş gibiydi. Düğümlü bluzları hep ütülüydü. Tek bir perçemi bile yanlış yerde durmazdı. Mikael'e göre katı, fantezi yoksulu biriydi. Svenska Dagbladet gazetesinde Mikael'i eleştiren bir yazı yazmıştı. ''Ne oldu?'' diye sordu Mikael.
''Kadının kolundan tutup bağırdı.''
''Ne diye bağırdı?''
''Hiçbir fikrim yok. Bir değneği ya da bastonu da havaya kaldırıp salladı. Catherine çok sarsılmıştı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Ceketine bulaşan lekeyi silmesine yardım ettim.''
''Vah vah, ona ağır gelmiş olmalı.'' Mikael bunları alay etmek için söylememişti. En azından öyle olduğunu sanıyordu. Ama Sophie beklenmedik bir tepki verdi.
''Ondan hiç hoşlanmadın değil mi?''
''Yok canım.'' diye savunmaya geçti Mikael. ''Bir arızası yok. Sanırım yalnız biraz sağcı. Biraz da bana göre fazla düzenli.''
''Bayan kusursuz öyle mi?''
''Öyle bir şey demedim.''
''Ama ima ettin. Kadına internette ne boklar atıldığını biliyor musun?'' ''Lundsberg'de okumuş, normal halkı aşağılayan üst sınıf bir orospu olduğunu düşünüyorlar. Ama gerçekte neler yaşadığını biliyor musun?''
''Hayır Sophie, bilmiyorum.'' Mikael, Sophie'nin birdenbire bu kadar öfkelenmesinin nedenini anlayamamıştı.
İyi o zaman, anlatayım da dinle.
Anlat lütfen.
Ciddi sefalet içinde büyüdü. Göteborg'da uyuşturucuya bulanmış bir hippi kolektifinde. Annesi babası LSD ve eroin kullanıyordu. Evleri çöp ve kafayı bulmuş serserilerle doluydu. Giydiği kıyafetler ve sahip olduğu intizam bir çeşit hayatta kalma refleksi. O bir savaşçı, kendi tarzında bir isyancı.
İlginç.
İlginç ya, onun gericinin biri olduğunu düşündüğünü biliyorum. Ama New Age'e, zamanın ruhuna ve içinde büyüdü bütün o botlara karşı son derece başarılı bir savaş yürütüyor. İnsanların anlama yeteneğinin çok üzerinde biri.
Arkadaş mısınız?
Arkadaşız.
Teşekkürler Sophie, bir dahaki sefere başka gözle görmeye çalışacağım.
Hiç inanmam dedi Sophie, özür diler gibi güldü, bu konuda hassas olduğunu mırıldandı.
Arkasından hazırladığı röportajın nasıl gittiğini sordu. Mikhail kutlayacak bir ilerleme olmadığını söyledi. Rusya ile alakalı izde saplanıp kalmıştı.
Ama iyi kaynakların var değil mi?
Kaynaklar da bilmiyor, ben de bilmiyorum.
Belki en iyisi St. Petersburg'a gidip şu troll fabrikasını araştırma. Şimdi ne diyorlar onlara?
New Agency House.
Bir çeşit merkez değil mi?
Kapalı bir kapı gibi de.
Blomquist'in olağanüstü derecede kötümser olduğunu mu duyuyorum?
Mikhail kötümserliğini kendi de görüyor fakat St. Petersburg'a gitmeyi hiç istemiyordu. Orası daha şimdiden gazeteci kaynıyordu. Ama troll fabrikasının sorumlusunun kim olduğunu, istihbaratın ya da hükümetin olaya ne kadar karıştığını öğrenen yoktu. Mikhail yorulmuştu artık. Haber dinilen şeyden de, dünyadaki acıklı siyasal gelişmelerden de yorulmuştu. Espressosundan bir yudum aldı. Sophie'ye düşündüğü röportajın ne olduğunu sordu. Sophie dezenformasyon kampanyasının satır aralarına gömülü Yahudi düşmanlığı hakkında bir şey istiyordu. Bunda yeni bir şey yoktu. Troller borsasının çöküşünün ardında Yahudi komplosu olduğunu ima etmekten geri duramazdı. Yüzyıllardır gevelenip durulan bir şeydi bu. Bu konuyla ilgili yığınla şey yazılmış, defalarca analiz edilmişti. Fakat Sophie daha somut bir şeyler düşünüyordu. Bu tür iddiaların insanların günlük hayatını nasıl etkilediğini yazmak istiyordu. Okul çocuklarının, öğretmenlerin, entelektüellerin, daha önce Yahudi olduğunu bile düşünmemiş sıradan insanların hayatlarının nasıl etkilendiğini. Mikhail, güzel durma dedi. Birkaç şey sordu, onu teşvik etti. Toplumda genel olarak yükselen nefretten, popülizmden, aşırılıkçılardan ve telefona mesaj bırakan aptallardan bahsetti. Sonra kendi varlığından bıktı, Sophie'yi kucakladı, hoşça kal dedi, özür diledi. Nedenini bilmiyordu. Eve gitti, üzerini değiştirdi, koşuya çıktı. 6. Bölüm, 16 Ağustos. Kira Moskova'nın batı semtlerinden Rubelyovka'daki kocaman evinde yatağına uzanmıştı. Odaya giren hizmetçisi Katya, baş hacker'ı Yuri Bogdanov'un görüşmek istediğini söyledi.
Beklesin dedi Kira.
Ciddiyetini anlasın diye de hizmetçiye tarak fırlattı, yorganı başına çekti. Cehennem gibi bir gece yaşamıştı. Restorandan yükselen iğrenç gürültüler, adım sesleri, kız kardeşinin görüntüsü peşini bırakmıyordu. Kaldırıma çarptığı omzunu yokluyordu durmadan. Hala ağrıyordu ama acıdan daha çok yapışıp kalan varlığından rahatsızdı. Bu iş niçin son bulmuyordu? Çok çalışıp çabalamış yükselmişti fakat geçmiş mütemadiyen karşısına çıkıyordu, üstelik sürekli değişerek. Her defasında yeni bir kılığa bürünüyordu. Çocukluğu kötü geçmişti, yine de kendi tarzında sevdiği anlar olmuştu. Şimdi bunlar da adım adım uzaklaşıyordu. Camilla daha çocukken evden, Lunda Gatan'dan, kız kardeşinden, annesinden, yoksulluk duygusundan, ezilmişlik duygusundan uzaklaşmayı arzuluyordu. Daha iyisini hak ettiğini düşünüyordu, bunu çok erken anlamıştı. Uzak bir anısında NK mağazasındaydı. Desenli pantolon giymiş, kürklü bir kadın görmüştü. Kadın kahkahalar atıyordu. Masalsı güzelliğiyle sanki başka bir dünyadandı. Camilla kadına yaklaşmış, tam yanında durmuştu. Kadının kendisi kadar şık bir arkadaşı gelmiş, kadını öpmüş, Camilla'yı işaret ederek "Ah, kızın mı?" demişti. Kadın dönmüş, Camilla'yı fark etmiş ve gülümseyerek cevap vermişti.
"I wish it were."
Dipnot, İngilizce, keşke öyle olsaydı.
Camilla kadının ne dediğini anlamamış fakat gönül okşayıcı bir şey olduğunu hissetmişti. Kadın uzaklaşırken bir şey daha duymuştu. Ne tatlı bir kız, bir de annesi biraz iyi giydirseymiş. Bu sözler içini acıtmıştı. Lisbeth'le birlikte Noel vitrinine bakan Agneta'ya dikmişti gözlerini. Daha o zamandan annesine Agneta diyordu. Aradaki uçurumu fark etmişti. Gördüğü kadınlar sanki hayat yalnızca yüksek menfaatleri için varmış gibi ışıldarken, Agneta yıpranmış giysileriyle perişan, solgun bir kadındı. Camilla'nın içinde haksızlığa uğradığı duygusu alevlenmiş, yanlış yere düştüğünü düşünmüştü, yanlış yere. Çocukluğundan böylesi çok an vardı, hem gururunu okşayan hem de lanetlendiğini düşündüren anılar. Prensesler kadar güzel olduğu söylendiğinde gururu okşanıyor, bir kenarda gölgede yaşayan bir ailenin mensubu olduğu için de lanetlendiğini düşünüyordu. Giysiler ve saç tokası almak için hırsızlığa başladığı doğruydu. Öyle abartılacak bir şey değildi. Genellikle bozukluklar, birkaç banknot, anneannesinden kalma eski bir broş, kitaplıkta duran Rus vazosu. Ama bunlardan çok daha büyük şeylerle suçlandığı da doğruydu. Agneta ile Lisbeth'in ona karşı cephe aldıkları duygusuna kapılıyor, bu duygu her geçen gün güçleniyordu. Evde kendisini bir yabancıymış gibi hissediyordu. Küçükken kazayla değiştirilmiş, sürekli göz hapsinde tutulması gereken bir çocukmuş gibi. Zala'nın ziyarete geldiği günler daha iyi olmuyordu. Zala Camilla'yı köpek iter gibi bir kenara itiyordu. Bu anlarda dünyanın en yalnız insanı olduğu duygusuna kapılıyor, hep kaçmayı hayal ediyordu. Kendini başkasının onu daha çok hak eden birinin almasını istiyordu. Sonunda yavaş yavaş bir ışık sızmaya başlamıştı. Belki sahte bir ışıktı ama faydalanabileceği tek şey buydu. Küçük gözlemlerle başladı. Altın bir kol saati, pantolon ceplerinde tomar tomar banknotlar, telefonlarda kullanılan emredici ton, Zala'nın yalnızca şiddet dolu biri olmadığını gösteren bir sürü küçük işaret. Camilla Zala'nın ne kadar kendine güvenli, otoriter, görmüş geçirmiş biri olduğunu, bütün varlığının iktidar ışıdığını fark etmişti. En önemlisi ona nasıl bakmaya başladığını görmüştü. Durup tepeden tırnağa Camilla'yı süzüyordu. Bazen gülümsüyordu da. Zala'nın gülümsediği görülmüş şey değildi. Bu nedenle Camilla üzerine bir spot lambası çevrilmiş gibi hissediyordu. Bir zaman geldi, Zala'nın ziyaretlerinden korkmamaya başladı. Hatta onu daha zengin, daha güzel yerlere götürecek kişinin Zala olduğunu hayal ediyordu. Agneta ile Lisbeth'in evde olmadığı bir akşam babası mutfakta oturmuş vodka içiyordu. Camilla yanına gitti, babası saçını okşadı. Bir kadehte meyve suyuyla vodka karıştırıp ikram etti. "Screwdriver," dedi. Urallardaki Sverdlovsk yetimler yurdunda geçen hayatını anlattı. Her gün nasıl dayak yediğini. Karşı koymuş, önemli bir adam olmuş, dünyanın her yerinden zengin dostlar edinmişti. Masal gibi bir şeydi. Zala elini dudaklarına götürmüş, bunun bir sır olduğunu söylemiş, Camilla ürpermişti. Cesaret edip Agneta ile Lisbeth'in ona nasıl kötü davrandıklarını anlatmıştı. Zala, "Kıskançlar, senin benim gibi insanlar hep kıskanılır," demiş, saygılı davranmalarını sağlayacağını söylemişti. O günden sonra evde her şey değişmişti. Zala ziyarete gelen büyük bir dünyaya dönüşmüştü. Camilla Zala'ya yalnızca kurtarıcısı olarak hayran değildi. Zala kimseyi dinlemezdi. Bazen evlerine ziyarete gelen gri takımlı adamlar, hatta sabahları kapılarını çalan geniş omuzlu polisler bile etkileyemezdi. Ama Camilla onu etkilerdi. Yumuşak ve düşünceli olmasını sağlamıştı. Bunun ne pahasına olduğunu uzun süre anlayamadı. Kendini nasıl aldattığını da. En güzel zamanlarıydı. Sonunda fark edilmiş, mutlu olmuştu. Babasının ziyaretlerinin sıklaşmasından memnundu. Camilla'ya gizlice hediyeler ve para veriyordu. Yeni ve önemli bir şeylerin olacağını sezerken Lisbeth bütün umutlarını yok etmişti. İşte o günden sonra kız kardeşinden çılgınca nefret etmeye başlamış, bu nefret varlığının temeli olmuştu. Karşılık vermek, Lisbeth'i ezmek istiyordu. Şimdi kız kardeşi bir adım önde diye sarsılamazdı. Perdelerin arkasında gecenin yağmurundan sonra yüzünü gösteren güneş vardı. Çim biçme makinelerinin sesi duyuluyordu ve uzaktan konuşma sesleri geliyordu.
Camilla gözlerini kapattı. Lunda Gatan da gece vakti odasına yaklaşan adım seslerini duydu. Sağ yumruğunu sıktı, yorganı tekmeledi, ayağa kalktı. İnisiyatifi tekrar eline alacaktı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 60.